Ayrım 38.
Ördeklerin geri dönüp gizlendikleri aydı. Kansas ve Nebraska ovaları karla kaplıydı. Yanlarındaki para birkaç doları geçmediğinden 500 milden fazla yolu yaya olarak almak zorunda kaldılar. Her birinin yalnız bir harmaniyesi vardı. Yedek mokasenleri yoktu. Eski dostları Otoeler ve Omahalar olmasaydı, yaşlı reisler bu kış yolculuğuna dayanamazlardı. Bu Kızılderililerin bölgelerinde dinlenip yiyecek aldılar. 40 gün sonra Niobrara'ya vardıklarında müfettiş Campbell çoktan gelmiş onları beklemekteydi. Beyaz Kartal geçenleri şöyle anlattı. "Toparlanın bakalım," dedi. "Gidiyorsunuz." "Gitmek istemiyoruz," dedim ben de. "Yorgunuz. Hiçbirimiz gitmek istemiyoruz." "Olmaz," dedi. "Büyük baba bir an önce yola çıkmanızı istiyor. Kızılderili bölgesine taşınmanız gerekiyor." Bununla birlikte reisler hükümeti anlaşma maddelerine uymaya zorlamaktaki kararlılıklarını sürdürünce Campbell da Washington'a giderek durumu Kızılderili sorunları danışmanına anlatmaya karar verdi. Danışman sorunu İçişleri Bakanı'na iletti, o da Büyük Savaşçı Sherman'a havale etti. Koca Göz Shores, Sherman'ın askeri birliklerin kullanılması gerektiği yolundaki öğüdünü her zaman olduğu üzere kabul etti. Campbell Nisan'da Niobrara'ya döndü. Askeri birlikleri üzerlerine göndereceği tehdidiyle kabileden 170 kişiyi kendisiyle birlikte Kızılderili bölgesine gelmeye razı etti. İleri gelen reislerin hiçbiri onunla birlikte gitmeye yanaşmadı. Dinelen ayı öyle şiddetle karşı çıktı ki sonunda tutuklanarak Randall Kalesi'ne gönderildi. "Beni bağladılar, tutukladılar ve kaleye götürdüler," diyordu. Birkaç gün sonra hükümet kabilenin geri kalan 1/4'üyle ulaşmak üzere E.A. Howard adlı yeni bir temsilci gönderince dinelen ayı serbest bırakıldı. Beyaz Kartal, dinelen ayı ve öteki reisler hükümetin kendilerini topraklarından çıkarmaya hakkı olmadığını savunmakta direttiler. Howard ise hükümetin kararlarının kendisini ilgilendirmediğini, oraya onlarla birlikte yeni yurtlarına gitmek üzere gönderildiğini söylüyordu. Nisan'ın 15'inde yapılan 4 saatlik toplantıyı Howard şu soruyla bitirdi. "Barış içinde mi gideceksiniz yoksa zorla mı?" Reisler ilkin sustular fakat henüz evlerine ulaşmadan koşarak gelen genç bir ponka onları uyardı. Askerler kulübelere gelmişti. Reisler bir daha toplantı falan olmayacağını anlamıştı. Yurtlarını bırakarak Kızılderili bölgesine gitmekten başka çareleri kalmamıştı. Dinelen ayı, "Askerler süngü takmışlardı, tüfeklerini üzerimize doğrulttular. Çocuklarla birlikte bütün kabile ağlıyordu," dedi. 1877 Mayıs'ın 21'inde yola çıkıldı. Beyaz Kartal, "Askerler köyün sınırlarına kadar geldiler," diyordu. "Bizi tıpkı bir at sürüsü gibi Niobrara Irmağı'nın öte yakasına sürdüler. Ta Platte Irmağı'na kadar." Temsilci Howard, 50 gün süren bu yolculuğun anılarını düzenli olarak günlüğüne geçmişti. Yola çıktıkları gün şiddetli bir fırtına ansızın Niobrara Irmağı'nın kabarmasına yol açtı. Sular birkaç askeri atları üzerinden alıp götürdü. Ponkalar onların boğulmasına seyirci kalacak yerde suya atladılar ve askerleri kurtardılar. Ertesi gün bir çocuk öldü. Gömme töreni için bozkırda durdular. 23 Mayıs'ta 2 saat süren bir fırtına onları açıkta yakaladı ve iliklerine kadar ıslattı. Bir çocuk daha öldü. Aynı gece ponkalardan birkaçı hastalandı. Sel köprüleri yıktığı için kabarmış dereleri suya girerek geçmek zorunda kaldılar. Hava soğumuştu. 26 Mayıs'ta bütün gün yağmur yağdı, ateş yakacak odun bulamadılar. 27 Mayıs'ta ponkaların çoğu soğukta kalmaktan hasta düşmüşlerdi. Dinlenen ayının Bozkır Çiçeği adındaki kızı zatürreye yakalanmıştı. Durumu ciddiydi. Ertesi gün gök gürültüsüyle karışık yağan yağmurla çamurla kestiğinden ilerlemek neredeyse olanaksız bir hale geldi. Sıcakların bastırdığı aya girmişlerdi artık. Her gün sağanaklar boşanıyordu. Bozkurt çiçeği 6 Haziran günü öldü. Dinlenen ayı kızını Nebraska'nın Milford şehri mezarlığında Hristiyan törenlerine uygun bir şekilde toprağa verdi. Howard bu olayı günlüğüne övünç içinde şöyle geçirmişti. Milford'la bayanlar cesedi en yüksek uygarlığa yaraşır bir biçimde hazırlayıp süslediler. Dinlenen ayı mezarlıkta yanındakilere Kızılderili törelerinden vazgeçeceğini, beyazların törelerini benimseyeceğini söyledi. O gece patlayan bir kasırga Ponca kampını altüst etti. Çadırları yerinden söktü, arabaları devirdi. Kızılderililerden bazıları metrelerce havaya fırlayıp ağır yaralandılar. Ertesi gün bir çocuk daha öldü. 14 Haziran'da Otoyeler'in bölgesine vardılar. Ponkalara acıyan Otoyeler hiç değilse yolculuklarının geri kalan bölümünde binsinler diye 10 at verdiler. Suların yatışması için 3 gün beklendi. Bu arada hastalıklar yayılmaya devam etti. Yetişkin erkeklerden küçük pamuk ağacı öldü. Howard ona bir tabut hazırlattı. Ölüyü Kansas'ın Bluewater şehri yakınlarında Hristiyan töreniyle gömdüler. 24 Haziran'da hastalık öylesine yayılmıştı ki Howard polkalara bakması için Kansas'ın Manhattan şehrinden bir hekim getirtti. Ertesi gün yürüyüş sırasında iki kadın daha öldü. Howard onları da Hristiyan gibi gömdürdü. Yaz ayının ortalarındaydılar. Yaban sığırı reisinin çocuklarından biri öldü ve Kansas'ın Burlington şehrinde Hristiyan törelerine uygun olarak toprağa verildi. Yaban sığırı izi adlı bir ponka çıldırarak reisi Beyaz Kartal'ı öldürmeye kalkıştı. Beyaz Kartal'ı kabilenin içine düştüğü sefaletten sorumlu görüyordu. Temsilci Howard yaban sığırı izini kafileden çıkarıp kuzeyde Omaha rezervasyonuna geri gönderdi. Ponkalar bu cezayı adeta kıskanmışlardı. Ertesi hafta dayanılmaz sıcak ve saldırgan pireler koşulları daha da kötüleştirdi. Sonunda şiddetli bir sağanağı da atlattıktan sonra 9 Temmuz'da Quapaw rezervasyonuna vardılar. Yeni yurtları burasıydı. Onlardan önce gelmiş olan ponkaları çadırlarda sefalet içinde buldular. Temsilci Howard üstlerine verdiği raporda kanınca ponkaları Dakota'nın kuzey ikliminden Kızılderili bölgesinin güney iklimine aktarmanın yanlışlığı yakında anlaşılacaktır. Kızılderililer bir süre sonra sıtmaya yakalanınca ölüm oranı artacaktır, diyordu. Howard'ın bu uğursuz tahmini doğru çıktı. Tıpkı Modoklar, Nesperçeler ve Kuzeyli Çeyenler gibi ponkalar da hızla ölmeye başladılar. Öyle ki Kızılderili bölgesinde geçirdikleri birinci yılın sonunda kabilenin dörtte biri Hristiyan töreniyle öbür dünyaya uğurlanmış bulunuyordu. 1878 ilk yazında Washington'daki ilgililer onlara Arkansas'ın batı yakasında yeni bir rezervasyon vermeyi kararlaştırdılar. Ama oraya götürülebilmeleri için gerekli ödeneği sağlayamadılar. Ponkalar yeni topraklarına gitmek için 150 millik yolu yürümek zorunda kaldılar. Ne var ki kendilerine erzak ve ilaç dağıtacak olan temsilci birkaç hafta kadar ortalarda görünmedi. Beyaz Kartal olayı şöyle anlatıyordu. Topraklar güzeldi ama yaz gelince gene hastalandık. Hayvanlarımız da bizim gibi ezilip çiğnenmiş otlara döndü. Ardından soğuklar bastırdı. Artık kaç kişinin öldüğünü hatırlamıyorum. Ölenlerden biri de dinlenen ayının en büyük oğluydu. Bir tek oğlum kalmıştı, o da hastalandı. Ölürken benden bir söz aldı. Ölüsünü hızlı akan suyun yani Niobrara'nın yakınlarındaki eski mezarlığımıza götürmem için yalvarıp yakardı. İsteğimi yerine getireceğime söz verdim. Öldüğü zaman yanındakilerle birlikte ölüsünü bir sandığa koyduk ve bir arabayla kuzeye doğru yola koyulduk. Cenazeyi götürenlerin hepsi de dinlenen ayının klanından 66 ponkaydı. Bunlar iki sıska atın çektiği eski arabayı izliyorlardı. 1879'un Ocak ayıydı. Yani buzların çözüldüğü ay. acı bir rastlantıyla o sırada köy bıçağın çeyenleri de kuzeyde Robinson Kalesi'nde son umutsuzluk, özgürlük kavgalarına girişmişlerdi. Dinlenen ayı içinse bu sılaya yaptığı ikinci kış yolculuğuydu. Kafile yerleşme bölgelerinin ve askerlerin bulunabileceği yerlerin uzağından geçiyordu. Askerlerle karşılaşmadan Omaha rezervasyonuna ulaştılar. Koca Göz Şöz bu arada temsilcileri aracılığıyla dinlenen ayının ponkalarının Kızılderili bölgesine dönmeleri için bazı çabalarda bulunmuştu. Sonunda Mart ayı içinde Savaş Bakanlığı'na başvurarak 3 yıldızlı kuyukun Omaha Irmağı'ndaki karargahına telgrafla emir verilerek kaçakların vakit geçirilmeden tutuklanıp Kızılderili bölgesine geri getirilmelerinin sağlanması istenildi. Bunun üzerine kuyuk Omaha'daki rezervasyona bir bölük asker gönderdi. Bunlar dinlenen ayı ve ponkalarını tutuklayarak Omaha Kalesi'ne götürdüler. Kızılderililer orada bir süre gözetim altında kaldı ve Kızılderili bölgesine gönderilmeyi bekledi. 3 yıldızlı 10 yılı aşkın bir süredir Kızılderililerle savaşmakta, toplantılarda konuşmakta ve hiçbir zaman yerine getirilmeyecek olan vaatlerde bulunmaktaydı. Kızılderililere olan düşmanlığı devam etmekteydi ama onların cesaretine olan hayranlığını da belirtmekten kaçınmıyordu. Kızılderililerin 1877 yılındaki teslim oluşlarından bu yana eski düşmanlarına hem saygı hem de yakınlık duyuyordu. Cheyenne'lere Robinson Kalesi'ndeki birkaç haftadır yapılan muamele onu çok öfkelendirmişti. Resmi raporunda şöyle yazıyordu. Kabilenin söz konusu bölümünün eski bölgelerine gönderilmesi için uygulanan şiddet son derece yersizdir. Crook, ponkaları Omaha Kalesi'nde göz altında bulundukları sırada görmeye gittiğinde bunların acınası durumları karşısında dehşete kapıldı. Dinlenen ayının neden kuzeye döndüğünü açıklayan yalın cümlelerinden artık denetleyemediği koşulları stoacı bir görüşle kabullenmesinden çok etkilendi. Dinlenen ayı Crook'a, Tanrı'nın bizi yaşamamız için yarattığını sanıyordum, diyordu. Ama yanılmışım. Tanrı bu ülkeyi beyazlara vermeye niyetlenmiş. Bizse öleceğiz. Bu belki de daha iyi olacak, daha iyi. Crook, görüp işittiklerinden öyle etkilenmişti ki, dinlenen ayıya ponkaların Kızılderili bölgesine dönmeleri emrini hükümsüz saydırmak için elinden geleni ardına koymayacağına söz verdi. Bu sözünü yerine getirmek amacıyla hemen harekete geçti. Omaha'lı gazeteci Thomas Henry Tibbles'la görüşerek basını da kendi yanına çekti. Crook bir yandan ponkaların taşınması için aldığı emri ertelerken Tibbles da onların hikayesini önce şehre, sonra eyalete, daha sonra da telgraflar yağdırarak bütün bir ülkeye yaydı. Omaha kiliseleri ponkaların serbest bırakılması için Bakan Shrews'a başvurulduysa da Mahah İnçon, Koca Göz cevap vermekten kaçındı. Omaha'lı genç avukat John L. Webster ücretsiz olarak Kızılderililerin savunmasını üstlendi. Ardından Union Pacific Demiryolları'nın baş avukatı da Webster'ı desteklemeye başladı. Avukatların çok hızlı çalışarak davayı bir an önce açmaları gerekiyordu. Çünkü Washington'dan her an yeni bir emir gelebilir, General Crook Kızılderilileri güneye götürmek zorunda kalabilirdi. O zaman da elden hiçbir şey gelmezdi artık. Tüm çabalar yargıç Elmer S. Dundee'nin işbirliğini kazanmaya yönelmişti. Dundee, hayatta sadece dört konuyla ilgilenen son derece haşin bir adamdı. Edebiyat, atlar, av ve adalet dağıtımı. Dundee bu olaylar sırasında ayı avındaydı. Ponca taraftarları gönderdikleri haberciler yargıcı bulup Omaha'ya getirene kadar kaygılı saatler yaşadılar. Crook'la gizlice anlaşan Dundee general için bir habeas corpus çıkarttı. Ponca Kızılderililerini mahkemeye getirip onları hangi yetkiyle tutukladığını kendilerine açıklamasını istiyordu. Crook bu çağrıya uydu ve Washington'dan gelen emri mahkemeye sundu. Generalden sonra söz alan Amerika Birleşik Devletleri savcısı, Kızılderililerin kanun kapsamına girmeyen kişiler olduğunu ileri sürerek Ponkaların habeas corpus çıkarttırmaya hakları olmadığını iddia etti. Böylece 18 Nisan 1879 günü Kuruk'la Ponkalar arasında bugün artık unutulup gitmiş olan medeni haklar davası başladı. Ponkaların avukatları Webster'la Poppleton anayasasının tanıdığı özgürlük haklarından yararlanan her beyaz kadar Kızılderililerin de birer kişi olduğunu savunuyorlardı. Savcı, dinlenen ayı ve halkının hükümetin Kızılderili kabileleri için koyduğu kanunlara bağlı olduğunu söyleyince, Webster'la Poppleton, dinlenen ayı ve bütün öteki Kızılderililerin kabilelerinden ayrılıp herhangi bir yurttaş gibi Amerika Birleşik Devletleri kanunlarının gölgesinde yaşayabileceklerini ileri sürdüler. Dinlenen ayıya halka adına konuşma izni verildiğinde dava doruğuna erişti. Şimdi burada askerlerin ve görevlilerin karşısında bulunuyorum. Kuzeydeki eski yerimize dönmek istiyorum. Kendimi ve kabilemi kurtarmak istiyorum. Kardeşlerim, büyük bir bozkır yangını çıksa çocuklarımı kucaklayıp kaçırmam gerekir. Bir ırmak taşsa kabilemle birlikte yüksek bir yerlere kaçarım. Ah kardeşler, Yüce Tanrı beni yukarıdan görüyor ve yüreğimdekileri okuyor. Sözlerimi işitiyor. Tanrı size iyi bir ruh göndersin kardeşlerim. Harekete geçip bizi kurtarmanızı sağlasın. Bir beyazın toprakları olsa, birisi de gelip elinden almaya kalkışsa, bu adam topraklarını geri almaya çalışır hiç kuşkusuz ve siz onu suçlayamazsınız elbette. Bana bakın, acıyın bana. Kadınların ve çocukların hayatını kurtarmama yardımcı olun. Kardeşlerim, karşı koyamadığım bir güç beni toprağa bastırarak eziyor. Yardıma ihtiyacım var. Diyeceklerim bu kadar. Yargıç Dandy, Kızılderililerin de habeas corpus çıkartmaya hakları olduğuna, uyruk değiştirmenin herhangi bir beyaz kadar bir Kızılderilinin de en doğal ve yadsınamaz hakkı olduğuna, barış zamanında asker olsun, sivil olsun, hiçbir yetkilinin Kızılderilileri kendi rızaları olmaksızın bir yerden bir yere götüremeyeceğine ve istekleri dışında herhangi bir rezervasyona kapatılamayacağına karar verdi. Şimdiye kadar ben de bu davadan daha fazla acıma duygusu uyandıran bir davada bulunmadım ve karar almadım. Ponkalar, Kızılderili kabilelerinin en barışçısı ve en dostseveri. Eğer onlar zorla Kızılderili bölgesine götürülebiliyorlarsa, zorla orada tutulabiliyorlarsa, Lincoln, Leavenworth, Jefferson City ya da komutanın uygun göreceği herhangi bir yere götürülüp orada tutulmamaları için bir neden görmüyorum. Ülkede böylesine keyfi bir yetki sahibinin varlığını düşünmek bile olanaksız. Yargıç Dandy, duruşmayı bitirip dinlenen ayıyla Ponkaların serbest bırakılmalarını emredince salondaki dinleyiciler ayağa fırladı. Bir gazete muhabirine göre o ana kadar hiçbir mahkeme salonunda duyulmamış bir haykırış yükseldi. Dinlenen ayıyı ilk kutlayan General Crook oldu. Amerika Birleşik Devletleri savcısı önce kararı temiz etmeyi düşündüyse de Yargıç Dandy'nin insan hakları üzerine yazılmış parlak bir makale olan gerekçesini okuduktan sonra bundan vazgeçti. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti dinlenen ayı ve ponkalara Niobrara ırmağının ağzında 4-500 dönümlük sahipsiz bir araziyi verdi. Ponkalar böylelikle yurtlarına kavuşmuş oldular. Kızılderili bölgesinde sağ kalabilen 530 ponka olayların bu akıl almaz dönüşümünü işitir işitmez Nebraska'daki akrabalarının yanına gitmek üzere hazırlıklara başladılar. Ama Kızılderili sorunları bürosu buna hiç de taraftar değildi. Büro, Ponka reislerine temsilcileri kanalıyla kabilenin taşınmasına ancak Washington'daki Yüce Meclis'in karar verebileceğini bildirdi. Bürokratlar ve politikacılar, Kızılderili şebekesi, Yargıç Dandy'nin kararını rezervasyon sistemini tehdit eden büyük bir tehlike olarak görüyorlardı. Bu karar, kötü yiyecek, adi battaniye ve zehirli viski stoklarını rezervasyonlarda kısılıp kalmış binlerce Kızılderili'nin aktarmakta olan küçük bir müteşebbisler ordusunun dümenini altüst edebilirdi. Eğer Ponkalara, Kızılderili bölgesini terk edip özgür Amerikan yurttaşları gibi yürüyüp gitme izni verilirse, bu askeri, siyasi rezervasyon sisteminin dengesini bozacak bir örnek oluşturabilirdi. Koca Göz Schurz, yıllık raporunda Kızılderili bölgesindeki Ponkaların gerçekten yaslı olduklarını kabul ediyordu. Ama onlara yurtlarına dönme izni verilmesine de şiddetle karşı çıkıyordu. Çünkü bu öteki Kızılderilileri de Ponca örneğini izleme isteğiyle ayaklandırabilir ve rezervasyon sisteminin çökmesine yol açabilirdi. Karlı Ponca temsilciliğini yöneten William H. Whiteman da boş durmuyor, dinlenen ayının Ponkalarını kabilenin dönekleri olarak nitelendiriyor, onlara çamur atmaya çalışıyordu. Kızılderili bölgesindeki temsilciliği geliştirmek için satın alınan araç ve gereçlere yaptığı harcamaları parlak cümlelerle anlatıyor ama Ponkalar arasındaki yaygın hoşnutsuzluktan, içlerini yakan yurt özleminden ve koca yılanla kendisi arasındaki düşmanlıktan hiç söz etmiyordu. Koca yılan dinlenen ayının kardeşiydi. İri elleri ve bir yaban sığırını andıran omuzları vardı. Böyle iri yarı adamların çoğu gibi koca yılan da sessiz ve kibardı. Koca yılana Kızılderililer barışçı diyorlardı. Koca yılan, Beyaz Kartal ve öteki önderlerin temsilcisi Whitman tarafından yıldırıldığını görünce harekete geçmeye karar verdi. Her şeyden önce dinlenen ayının halkını özgürlüğüne kavuşturan Ponca reisinin kardeşiydi. Koca yılan, önce yeni kanunun geçerliliğini denemek amacıyla rezervasyondan çıkıp kuzeydeki kardeşinin yanına gitmek için izin istedi. Bu isteği tahmin ettiği üzere temsilci Whitman tarafından geri çevrildi. Koca yılan Kızılderili bölgesinden çıkmadan 100 mil ötedeki Cheyenne bölgesine gitti. Yanında 30 ponka daha vardı. Bunlar Kızılderililerin de kişi olduklarını ve istekleri dışında hiçbir bölgeye tıkılamayacaklarını belirten yeni kanunu incelikli olduğunu düşündükleri bir yoldan sınıyorlardı. Whitman'ın tepkisi yetkisi tehdit edilen herhangi bir bürokratın tepkisinden farksız oldu. 1879 Mayıs'ın 21. günü Kızılderili sorunları danışmanına bir tel çekerek Koca Yılan ve yanındakilerin Cheyenne bölgesine döndüklerini bildirdi. Bunların tutuklanarak kabile Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi'nin Nebraska'daki dinlenen ayı davasında aldığı ahlak bozucu kararın etkisinden kurtuluncaya kadar Reno Kalesi'nde gözaltında tutulmalarını istiyordu. Koca Göz Schurz Kızılderilileri tutuklamayı kabul etti ama yeni bir davadan korkmuş olmalı ki Büyük savaşçı Sherman'dan koca yılanla döneklerini elinden geldiğince çabuk ve sessiz sedasız Ponca rezervasyonuna geri getirmesini istedi. Sherman her zamanki duygusuz tutumuyla General Sheridan'a 22 Mayıs'ta bir telgraf çekti. Saygıdeğer İçişleri Bakanı, Ponkaların tutuklanarak Kızılderili bölgesindeki Reno Kalesi'nde gözaltına tutulmalarını ve Ponca rezervasyonuna gönderilmelerini istiyor. Buna ancak siz emir verebilirsiniz. Sonra da Sheridan'ın yargıç Dundee'nin kararından etkilenebileceğini göz önüne alarak şunları ekliyordu. Nebraska'daki Ponkaların habeas corpus'la serbest bırakılmaları söz konusu Kızılderililerden başkası için geçerli değildir. Büyük savaşçı Sherman için kanunları hiçe saymak, ülke mahkemelerinin onları yorumlamasından çok daha kolaydı.